Ayrım 28, Loch Lamora'nın yalanları, Scott Lynch, sayfa 261. Üçüncü kızım. Locke ile Jean o gece yemek masasında aralarına makul bir mesafe koyup birbirlerine hiçbir şey söylemediler. Carlo ile Galdo da bıkkın gözlerle dakikada birkaç yüz defa bakışmalarına rağmen herhangi bir muhabbet teşebbüsünde bulunmadılar. Yemek hazırlıkları neredeyse çıt çıkarmadan yapıldı. Zincir somurtkan çetesini kendi haline bırakmaktan memnun görünüyordu. Log ile Jean masaya oturduktan sonra zincir her birinin önüne fil dişinden oyulmuş bir kutu bıraktı. Menteşeli birer kapağa sahip olan kutular yaklaşık 30 santim uzunluğunda ve genişliğindeydi. Log onların hesapçı kutuları yani eğitimli bir kullanıcının kayan boncuklar ve dönen ahşap mandallar vasıtasıyla belli başlı aritmatik işlemlerini hızla yapmasını sağlayan Verrar mekanik aygıtları olduğunu hemen anladı. Aygıt'ın temel prensiplerini öğrenmişti ama onlardan birini kullanmayalı aylar olmuştu. "Lak ve Jean," dedi peder zincir, "rica etsem bir hesap yapar mısınız? Elimde 995 Camor salonu var ve Talverrar'a giden bir gemiye biniyorum. Hedefime vardığımda paramın Solari'ye çevrilmesini istiyorum ve Solari'nin şu anki değeri bir Camor tam şilininin 1/5. Dövizciler komisyonlarını almadan önce bana kaç solari borçlu olurlar?" Jean derhal kutunun kapağını açıp mandalları çevirerek, boncukları oynatarak ve küçük tahta çubukları ileri geri kaydırarak işe koyuldu. Bocalayan Locke da onu taklit etti. Makinenin üzerindeki tedirgin kurcalamaları hiç de yeteri kadar hızlı değildi ve Jean kısa zaman içinde sonucu ilan etti. 31 tam solari ve 1/10. Şişman çocuk dilinin ucuna ağzından çıkarıp birkaç saniye daha hesap yaptı. 4 gümüş volani ve 2 bakır. "Fevkalade," dedi zincir. "Jean, bu akşam yemek yiyebilirsin. Locke, şansına küs. Yine de denediğin için teşekkürler. İstersen akşam yemeği vaktini odanda geçirebilirsin."
"Ne?" Locke yanaklarını kızardığını hissetti. "Ama daha önce işler böyle yürümüyordu. Bize hep ayrı ayrı problemler sorardın. Hem ben bu kutuyu ne zamandan beri..."
"Öyleyse bir problem daha sormamı ister misin?"
"Evet."
"Pekala Jean, bir zahmet sen de çözer misin? Şimdi bir Cereş kalyonu Demir Deniz'de yol alıyor. Kaptanı da sofu bir adam. Tayfalarından biri Iona'ya adak olarak her saat başı denize bir peksimet atıyor. Her peksimet somunu 400 gram ağırlığında. Kaptan aynı zamanda çok tertipli biri. Peksimetlerini her biri çeyrek ton ağırlığında olan kasalarda saklıyor. Bu şekilde tam bir hafta yol alıyorlar. Toplamda kaç kasa açarlar ve tamahkar suların efendisi kaç peksimet alır?"
Çocuklar yine kutularının başına geçtiler ve küçük aldığında boncuk boncuk ter biriken Locke uğraşmayı sürdürürken Jean yine kafasını kaldırdı.
"Tek bir kasa açar," dedi çocuk, "ve 67 kilo 200 gram peksimet kullanılır."
Peder zincir hafifçe alkış tuttu. "Aferin Jean, bu akşam bizimle yemeğe kalacaksın."
"Sana gelince Locke, sofranın toplanması gerektiğinde sana haber veririm."
"Saçmalık bu," diye söylendi Locke. "O kutuyu benden daha iyi kullanıyor. Daha en başından kaybedeceğimi biliyordun."
"Saçmalık öyle mi? Son zamanlarda iyice şımardın sevgili çocuğum. Çoğu çocuğun muhakeme yeteneğini rafa kaldırdığı ve birkaç yıl el sürmediği belirli bir yaşa geldin. Hoş, aynı şeyi Sabeta da yaptı. Onu şu an bulunduğu yere göndermemin bir sebebi de buydu. Her neyse, bana kalırsa boynunda ölüm damgası taşıyan biri için burnun iyice havaya kalktı."
Locke'un yüzü daha da kızardı. Jean ona kaçamak bir bakış atarken köpek balığı dişinden haberleri olan Carlo ile Galdo gözlerini boş tabaklarına ve bardaklarına diktiler.
"Dünya yeteneklerini zorlayacak bilinmezliklerle doludur. Hep kendine en uygun olanları seçebileceğini mi zannediyorsun? Eğer bir yere sarraf çırağı taklidi yapacak bir çocuk göndermem gerekseydi, öyle bir işi kime vereceğimi sanıyorsun? Seninle Jean arasında seçim yapmam gerekirse bir saniye bile düşünmem."
"Ben anlıyorum."
Çok fazla şeyi anladığını sanıyorsun. Cüssesi bana çekmiş diye yeni kardeşini hor görüyorsun.
Zincir göbeğini sıvazlayıp sırıttı.
Peki bu özelliği sayesinde bazı yerlere senden bile daha kolay uyum sağlayacağı hiç aklına gelmedi mi? Jean bir tüccarın oğluna, iyi beslenmiş bir asilzadeye, tombul bir öğrenciye benziyor. Nasıl ki görünümün senin için bir değerse onunki onun için öyle.
Galiba.
Ayrıca onun yapıp senin yapamayacağın şeyler konusunda başka bir örneğe ihtiyacın varsa seni bir kez daha evire çevire pataklamasını söyleyebilirim. Ne dersin?
Lok'un içinden ufalarak tüneyinde kaybolmak ve buharlaşıp uçmak geldi. Böyle bir şey olmayınca boynunu büktü.
Üzgünüm dedi Jean. Umarım canını çok yakmamışımdır.
Üzülmene gerek yok diye geveledi Lok. Galiba gerçekten hak ettim.
Boş bir midenin tehdidi aklını başına getirdi.
Zincir alaycı bir tebessüm etti.
Hayatta hangi zorluklarla karşılaşacağın hiç belli olmaz Lok. O zorlukları kendindeki veya bir dostundaki hangi vasıflarla aşacağını bilemezsin. Mesela soyadı Sanza olanlar ellerini kaldırsınlar.
Kalo ile Galdo biraz çekinerek öyle yaptılar.
Soyadı Sanza olanlar diye devam etti Zincir. Akşam yemeğinde yeni kardeşimiz Jean Tanan'a katılabilirler.
Örnek olarak kullanılmaya bayılıyorum dedi Galdo.
Soyadı Lamora olanlar dedi Zincir. Yemek yiyebilirler ama tüm yemekleri servis ettikten ve Jean Tanan'la ilgilendikten sonra...
Lok bunun üzerine utanç ve sevinç karışımı bir yüz ifadesiyle ortalıkta koşuşturdu. Yemekte içi sarımsak ve soğan dolu kızarmış bir horoz, yanında da sıcak şarap sosunda haşlanmış üzüm ve incir vardı. Peder Zincir alışılageldik tüm yemek dualarını etti ve sonuncusunu ailesini kaybeden ama kısa zamanda bir yenisine kavuşan Jean Tanan'a diyerek bitirdi. Bunun üzerine Jean'ın gözleri yaşardı ve sıcak bir yemeğin getirdiği tüm keyfi kaçtı. Onun halini fark eden Kalo ile Galdo çocuğu neşelendirmek için harekete geçtiler.
''Kutuda gerçekten çok iyisin.'' dedi Kalo.
''Hiçbirimiz onu o kadar hızlı kullanamıyoruz.'' dedi Galdo.
''Üstelik aritmetikte hiç fena değilizdir.''
''Veya en azından.'' dedi Galdo. ''Seninle tanışana kadar böyle sanıyorduk.''
''O ne ki?'' dedi Jean. ''Daha hızlı da olabilirim.'' Ben,
sözlerine devam etmeden önce tedirgin bakışlarla peder zinciri süzdü.
Gözlüğe ihtiyacım var. Yakındaki şeyler için okuma gözlüğüne. Onsuz doğru düzgün göremiyorum. Bir gözlüğüm olsaydı kutuyu daha bile hızlı kullanabilirdim. Ama kendiminkini kaybettim. Gölgeler tepesindeki çocuklardan biri.
''Yenisini buluruz.'' dedi Zincir. ''Yarın veya öbür gün. Onu başkalarının yanında takma. Verdiğimiz fukaralık izlenimini bozabilir. Ama buradayken gönlünce takabilirsin.''
''Yani beni döverken doğru düzgün göremiyor muydun?'' diye sorduluk.
''Biraz görebiliyordun.'' dedi Can. ''Ama her şey bulanık. Bu yüzden o kadar geriye kaykılıyordun.'' ''Bir aritmetik canavarı.'' diye mırıldandı peder Zincir ve de becerikli bir dövüşçü. ''Veli nimet, efendi Tanın'la centilmen piçlere ne kadar ilginç bir kombinasyon verdi. Ve o bir centilmen piç öyle değil mi Lok?''
''Evet.'' dedi Lok, sesine karamsar bir ton katmamaya çalışarak. ''Sanırım öyle.''
Dördüncü kısım. Ertesi gece hava açık ve kuruydu. Tüm aylar doğmuştu ve tebaaları niyetine yıldızlarla beraber karanlığın içinde birer hükümdar gibi parlıyorlardı. Jean Tan'ın tapınağın damındaki korkuluklu duvarın dibinde oturuyor, kol mesafesinde tuttuğu bir kitabı okuyordu. Yanında duran cam kutulu iki gaz yağı lambası sarı renkli sıcak bir ışıkla çocuğun dış hatlarını meydana çıkarıyordu.
''Niyetim seni rahatsız etmek değil.'' dedi Lok.
Jean irkilerek kafasını kaldırdı.
''Tanrılar aşkına amma sessizsin.''
''Her zaman değilim.''
Lok daha iri çocuğun birkaç adım yakınına kadar gitti.
''Aptallık ettiğimde çok gürültücü olabiliyorum.''
''Ben...
''Oturabilir miyim?''
Jean kafa sallayınca Lok onun yanına çöktü. Dizlerini göğsüne kadar çekti ve kollarını bacaklarına doladı.
''Üzgünüm.'' dedi Lok. ''Sanırım bazen gerçek bir dallama olabiliyorum.'' Ben de üzgünüm. Öyle bir niyetim. Sana vurduğum zaman aklım başımda değildi. Öfkelenince kendimi kaybediyorum.
Doğru şeyi yaptın. Annenle babanın başına gelenlerden haberim yoktu. Kusura bakma. Haddimi aşmamam gerekirdi. Benim yetimliğe alışmak için çok daha fazla zamanım oldu, anlarsın ya.
Bunun ardından her iki çocuk da bir süre konuşmadı. Jean kitabını kapatıp gökyüzünü seyretti.
Biliyor musun, aslında öyle olmayabilirim. Yani yetim demek istiyorum, dedi Luke.
Nasıl yani?
Şey, annem öldü. Ölümünü kendi gözlerimle gördüm, o yüzden biliyorum. Ama babam, o şey, ben çok küçükken çekip gitmiş. Gittiğini hatırlamıyorum, onu hiç tanımadım.
Bunu duyduğuma üzüldüm, dedi Jean.
İkimiz de amma çok üzülüyoruz, değil mi? Sanırım babam bir denizci ya da onun gibi bir şeymiş veya bir paralı asker. Annem onun hakkında konuşmak istemezdi. Bilmiyorum, yanılıyor olabilirim.
Benim babam iyi biriydi, dedi Jean. Ailemin kuzey köşesinde bir dükkanları vardı. Deri, ipek ve pırlanta taşımacılığı yaparlardı. Demir denizin her yanına, bazen de karanın iç kısımlarına onlara yardım ederdim. Taşımacılıkla değil tabii, kayıt tutmada veya hesap yapmada falan. Bir de kedilerle ilgilenirdim. 9 kedimiz vardı. Annem derdi ki, benim 4 ayak üstünde gezmeyen tek çocuğu olduğumu söylerdi.
Şişman çocuk biraz burnunu çekip gözlerini sildi.
Galiba tüm gözyaşlarımı tükettim, dedi. Artık bu konuda ne hissedeceğimi bilmiyorum.
Ailem bana dürüst olmayı, kanunların ve tanrıların hırsızlığa kötü gözle baktıklarını söylerdi. Ama artık hırsızlığın kendi tanrısı olduğunu öğreniyorum. Ya sokaklarda aç kalırım ya da burada rahat bir hayat yaşarım.
Hırsızlık o kadar kötü değildir, dedi Locke. Hatırlayabildiğim kadarıyla ben başka hiçbir iş yapmadım. Bizim gözümüzden bakarsan hırsızlık dürüst bir meslektir. Bazen çok sıkı çalışmamız gerekir.
Locke tüneyinin içine uzandı ve yumuşak bir kumaş kese çıkardı.
İşte, dedi bunu Jean'a birken.
Ne? Nedir bu?
Gözlüğe ihtiyacın olduğunu söylemiştin.
Locke gülümsedi.
Videnza'da tanrılardan bile daha yaşlı olan bir lens zımparacısı var. Dükkanına eskisi kadar göz kulak olamıyor. Ben de senin için birkaç tane aşırdım.
Jean keseyi açıp sallayınca kendini 3 farklı gözlüğe bakarken buldu. İçlerinden ikisi yuvarlak camlı, yaldızlı tel çerçevelere sahipken, üçüncüsü de yarım ay camlı ve gümüş çerçeveliydi.
Ben teşekkür ederim, Locke.
Jean her bir gözlüğü alıp yüzüne tuttu ve gözlerini kısarak hepsinden tek tek baktı. Her seferinde de hafifçe kaşlarını çattı.
Ben bilemiyorum. Şey, yanlış anlama, sana minnettarım. Ama bunların hiçbiri işime yaramaz.
Gözlerini işaret edip mahcupça gülümsedi. Lenslerin kişinin sorununa göre yapılması gerekir. Bazı insanlar uzağı göremezler ve sanırım bu gözlükler öyleleri için üretilmiş. Ama ben uzak kör değil, yakın kör dediklerindenim.
Ah, hay aksi.
Locke ensesini kaşıyıp utangaç bir tebessüm etti.
Gözlük takmadığım için bilmiyordun. Sahiden de ahmağın tekiyim.
Hiç de bile. Belki çerçeveleri saklayıp daha sonra kullanırım. Çerçevelerin kırıldığı olur. Onlara uygun lensler takıp yedekte bekletebilirim. Tekrar teşekkürler. Çocuklar bir kez daha ses çıkarmadan oturdular. Fakat bu seferki samimi bir sessizlikti. Jean sırtını duvara yaslayıp gözlerini yumdu. Locke ise aylara bakarak zincirin bir keresinde tanrıların ormanı olduğunu söylediği küçük mavi ve yeşil benekleri aradı. Jean sonunda genzini temizledi.
Demek sahiden iyisin, yani hırsızlıkta. Bir şeyde iyi olmam lazım. O şey dövüşmek veya aritmetik olmadığına göre geriye sanırım hırsızlık kalıyor.
Sen peder zincir yapabildiğiniz bir şeyden bahsetti. Tabii veli nimete dua ederseniz. Ölüm adağı diye bir şey. Onun ne olduğunu biliyor musun?
Ah, dedi Locke, hem de nasıl? 13 tanrı şahidim olsun.
İşte onu yapmak istiyorum. Annem ve babam için. Ama ben şimdi kadar hiçbir şey çalmadım. Bana yardım eder misin?
Doğru düzgün adakta bulunman için sana hırsızlık yapmayı mı öğreteyim?
Evet, Jean iç geçirdi. Eğer tanrılar beni buraya uygun gördülerse yerel adetleri benimsemeliyim. Bir dahaki sefere bu kadar salak görünmemem için sen de bana sayı kutusunu kullanmayı öğretir misin?
Sanırım dedi Jean.
Öyleyse anlaştık. Locke ayağı fırlayıp ellerini iki yana açtı. Yarın Kahlo ve Galdo tapınak basamaklarına kök salabilirler. Sen ve ben gidip ne bulursak yağmalayacağız.
Bak bu kulağa tehlikeli geliyor dedi Jean.
Başkaları için öyle olabilir. Centilmen piçler içinse bu bizim işimiz.
Bizim mi?
Bizim.
28. ayrımın sonu. Sayfa 267.